Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yunus kitabının değerli dinleyicilerimiz 1. bölüm 4. ayetine geldik. İlk 3 ayette Rab bir gün Amitioğlu Yunus'a kalk Nineve'ye o büyük kente git ve halkı uyar diye seslendi. Çünkü kötülükleri önüme kadar yükseldi diye okuyoruz. Ne var ki Yunus Rabbin huzurundan Tarşiş'e kaçmaya kalkıştı. Yafa'ya inip Tarşiş'e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi. Rab'den uzaklaşmak için Tarşiş'e doğru yola çıktı. 4. ayete geldiğimizde yolda Rab şiddetli bir rüzgar gönderdi diyor denize. Öyle bir fırtına koptu ki gemi neredeyse parçalanacaktı. Gemiciler korkuya kapıldı, her biri kendi ilahına yalvarmaya başladı. Gemiyi hafifletmek için yükleri denize attılar. Yunus ise teknenin ambarına inmiş, yatıp derin bir uykuya dalmıştı. Gemi kaptanı Yunus'un yanına gidip, "Hey, nasıl uyursun sen?" dedi. "Kalk Tanrı'na yalvar, belki halimizi görür de yok olmayız." Sonra denizciler birbirlerine gelin kura çekelim dediler. Bakalım bu bela kimin yüzünden başımıza geldi? Kura çektiler, kura Yunus'a düştü. Bu ayetlerde Rabbin Yunus'u çağırmasını ve onu Nineve'ye gitmekle görevlendirmesini görüyoruz. Nineve o dönemde büyük bir kentti. Asur İmparatorluğu'nun başkentiydi ve Dicle Nehri'nin kıyısında yer alıyordu. Zamanının en büyük dünya gücüydü. Daha sonra kentin büyüklüğü konusunu ele alacağız. Yunus ne yapıyor? Rabbin çağrısına uymuyor. Yunus, kuzeydeki İsrail krallığında yer alan Gathheper'deki evinden ayrılıyor ve Tanrı'nın çağrısı ve kendisine verdiği görevden ötürü Nineve kentine gideceğine bambaşka bir yöne gidiyor. Yunus'un Nineve'ye varmak için İsrail'den doğuya gitmesi gerekirdi. O yönde gitmek yerine çok tuhaf bir şey yapıyor. Yafa'ya gider ve Tarşiş'e giden bir gemiye bilet alır. Önümüzde Yunus'un balığın içinde olup olmadığından daha büyük bir sorun bulunuyor. Yunus kitabındaki sorun balık değil, Yunus peygamberin kendisidir. Tanrı ondan Nineve'ye gitmesini ve Nineve halkına Rabbin mesajını bildirmesini istemişti. Ama Yunus kalkıp oraya gideceğine Tarşiş'e gidiyor. Tanrı ona doğuya gitmesini söylüyor. Yunus Tanrı'ya itaat etmemeye karar veriyor ve batıya gidiyor. Acaba neden? Geçen programımızda bunun nedenlerini size sıralamıştım. Ama kısa olarak yine sıralayayım. 1. Yunus büyük bir olasılıkla Ninevelilerden nefret ediyordu. Asur, antik dünyanın en zalim uluslarından biriydi. Zamanının bütün ulusları onlardan korkarlar ve dehşet duyarlardı. Yunus da onları sevmiyordu. Yunus'un batıya gidişinin ikinci nedeni, bazı insanlar Yunus'un mesajının bir kurtuluş mesajı olmadığını söyleyebilirler. Mesajı bir yargı mesajı olacaktı. Mesajının bir yargı mesajı olacağı doğru olduğu halde, Yunus Tanrı'yı tanıyordu. Tanrı'nın merhametli olduğunu biliyordu. Tanrı'nın sevgi olduğunu biliyordu. Ve bir insan eğer tövbe ederse, Tanrı'ya dönerse, Tanrı'nın onu bağışlayacağını biliyordu. Ve Yunus bu halkın bağışlanmasını istemiyordu. Olur ya, Yunus mesajı verir ve bu halk tövbe eder, Tanrı da onları bağışlar. İşte Yunus bunu istemiyordu. Yunus'un ters yöne gitmesinin bir başka nedeni de kesinlikle itaatsiz bir peygamber oluşudur. Yunus'un Tanrı'ya itaatsizlik etmesinin 4. ve son bir nedeni daha vardır. Eski antlaşmada Tanrı'nın mesajcılarını müjdeci olarak başka ülkelere hiçbir zaman yollamadığına hiç dikkat ettiniz mi? Tanrı'nın eski antlaşmada kullandığı yöntem bugün kullandığı yöntemin tam tersidir. İsrail'in Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere 3 kıtanın birleştiği bir yerde bir ulus olarak Tanrı'ya tapınıp ona hizmet etmeliydi. Bugün yeni antlaşma döneminde bizler gidip Rabbin mesajını başka insanlara bildirmeliyiz. Ama Yunus'un günündeki yöntem bu değildi ve Tanrı kendisine kalk Nineve'ye git dediğinde Yunus şaşırmıştı. Bu Bu nedenle Yunus başka bir yöne gidiyor. Rabbe itaatsizlik ediyor. Yafa'ya inip Tarşiş'e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi. Rab'den uzaklaşmak için Tarşiş'e doğru yola çıktı. Yunus örneğine yakından baktığımızda karşımızda Tanrı'nın kendisini çağırmış olduğunun tersi istikametine doğru yola çıkan bir adam var. Bu adam kesinlikle Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Yafa'ya gidiyor ve oraya vardığında hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Bir gemi buluyor, bir bilet alıyor, gemiye biniyor ve uykuya dalıyor. Her şey sanki yolunda. Yunus şimdi gemide. Ve gemi denize açılırken, Yunus'un güvertede durup kara uzakta kaybolurken gülümsediğini hayal edebiliriz. Kendi kendine ah bu çok güzel bir yolculuk olacak diyor olabilir. Ama bu adam için durumun bu kadar kolay olmayacağını göreceğiz. 4. ayette yolda Rab şiddetli bir rüzgar gönderdi denize diyor. Öyle bir fırtına koptu ki gemi neredeyse parçalanacak. Burada Rabbin çok şiddetli bir rüzgar gönderdiğini okuyoruz. Bu fırtınanın sorumlusu Tanrı'ydı. Başlangıçtan bu noktaya dikkatinizi çekiyorum. Bu fırtına doğaüstü bir fırtınadır. Rabbimiz İsa Mesih kayıkta uyurken Galile denizinde çıkan fırtına kayıktakilerin öleceklerini bildikleri türden bir fırtınaydı. Onlar usta denizciydiler ve o denizi iyi tanıyorlardı. Bunun karşı koyamayacakları bir fırtına olduğunu ve kayıklarının da çok yakında denizin dibini boyayacağını biliyorlardı. O da doğaüstü bir fırtınaydı ama o fırtınanın sorumlusu Rabisa'yı yok etmeye çalışan iblisti. Petros ona gelip ölmemize aldırmıyor musun dedi. Çünkü eğer o duruma yani Rabisa Mesih duruma el atmasaydı gerçekten de öleceklerdi. Burada Yunus kitabında Tanrı bir fırtınayı kullanıyor ve bunu iyi bir amaç için kullanıyor. Tanrı bu fırtına aracılığıyla bir kenti kurtaracak. Yanlış yolda gitmekte olan bir peygamberi geri çevirecek, onu doğru yolda başlatacak. Gemiciler böyle bir fırtına karşısında korkuya kapıldılar. Her biri kendi ilahlarına tapınmaya, yalvarmaya başladı. Sonra gemiyi hafifletmek için yükleri denize attılar. Yunus ne yapıyor? Teknenin ambarına inmiş, orada derin bir uykuya dalmıştı. Bu denizciler Akdeniz'e alışıktılar ve bunun doğal bir fırtına olmadığını anlamışlardı. Yunus ise teknenin ambarına inmiş, yatıp derin bir uykuya dalmıştı. Bir zamanlar çok yaygın bir düşünce olan, eğer bir adam Tanrı'nın isteğinin dışına çıkarsa vicdanının kendisini rahatsız edeceği ve hiç rahat edemeyeceğini düşünürdüm. Bu Yunus için geçerli mi? Yunus'un Tanrı'nın isteğinin dışında olduğu kesindi. Tanrı'nın söylediği istikamete doğru değil de ters yöne gidiyordu. Aslında Tanrı'nın huzurundan kaçıyordu. Nineve'den mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya çalışıyordu. Ve Tarşiş'e gidiyordu. Buna karşın her şeyin iyi olduğundan emin. Denizciler bile korkmuşken bu fırtınada uyuyabiliyor ve bu denizciler bir sürü putperest, bir sürü değişik tanrıya tapıyorlardı. 6. ayette gemi kaptanı Yunus'un yanına inip "Hey, nasıl uyursun sen?" dedi. "Kalk Tanrı'na yalvar, belki halimizi görür de yok olmayız." Aslında gemi kaptanı "Hey uykucu, böyle bir fırtınada nasıl uyuyabilirsin?" diyor. Yunus uyuyabilirdi. Hatta Yunus gemidekiler içinde uyuyabilen tek kişiydi. Gemi kaptanı "Kalk Tanrı'na yalvar, belki halimizi görür de yok olmayız." diyor. Bunun üzerine Yunus güverteye çıkıyor ve gemiyi denizin dibine indirme tehlikesi taşıyan büyük fırtınayı görüyor. Sonra denizciler birbirlerine "Gelin kura çekelim." dediler. "Bakalım bu bela, bu fırtına kimin yüzünden başımıza geldi?" Kura çektiler ve kura Yunus'a düştü. Yunus kitabını çalışırken bazı insanlar bunu bazen yanlış anlayabilirler. Sanki burada benim kumar oynamayı onayladığımı düşünebilirler. Bu noktayı iyice ve dikkatlice dinlemenizi istiyorum değerli dostum. Bence kumar oynamak yaşamda en korkunç lanettir. Evet, kumar yaşamda en korkunç lanettir. Piyango biletleri, lotolar, totolar ve benzeri oyunlar insanlarımızı nihai olarak yozlaştıracağına inanıyorum. Kumarın her zaman yıkım getirdiğini söylemek istiyorum. Buna kerelerce tanık oldum. Bunun elbette ruhsal alanı da vardır. Yani insan umudunu Tanrı'ya bağlayacağına bu türden boş şeylere bağlamaktadır. Hayal içerisinde yaşayanın sonu her zaman hüsranla sonuçlanmıştır. Diğerleri, denizcilerin yaptığı bu şeyin, bu kötülüğün neden başlarına geldiğini görmek için kura çekmenin batıl bir inanç olduğunu belirtmekte acele ederler. Kura çektiler ve kura Yunus'a çıktı. Belli ki Tanrı bu olayı, değerli dostum, kullandı. Ama bu hiç de Tanrı'nın bunu onayladığı anlamına gelmez. Kesinlikle hayır. Aynı şekilde Samuel'in ruhunun Endor cadısı tarafından çağrıldığına da inanmıyorum. İhtiyar cadının bunu yapabileceğine inanmıyorum. Şeytanın ta kendisinin bile bunu yapabileceğine inanmıyorum. Onu oraya getiren Tanrı'ydı. Ancak Tanrı ölüleri diriltebilir. Sadece Tanrı'nın ölüm ve mezar üzerinde gücü vardır. Rab ise kendisinin cehennem ve ölümün anahtarına sahip olduğunu söylemişti. Ve onları şeytana vermemiştir. Denizciler kura çekmişlerdir. Tanrı böyle bir şeyi kullanabilir mi? Vaizlik yaptığım ilk yerde başıma gelen bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Oradaki çok harika bir vaiz bana kilisedeki bir aileden söz etmişti. Kadın ve küçük kız ikisi de inanlıydı ve topluluğa katılıyorlardı. Ancak vaiz ailenin reisi olan babayı bulamamıştı. O yıl Noel zamanı baba kiliseye geldi. Birkaç kişiye ona dostça davranmalarını fısıldadım ve hepsi de onunla el sıkıştı ve onunla konuştu. Bizi bunu çok fazla yapmakla eleştirdi. Fazla samimi olmuşuz, dostçaymışız. Bunun üzerine Paskalya'da topluluğa yeniden geldiğinde oradakilere bizimle el sıkışmak istemediğini, ona dostça davranmamızdan sıkıldığını söyledim. Bunun üzerine el sıkışıp konuşmadılar ve ben de kapının yanında kısaca elini sıktım. Bu sefer topluluk hakkındaki eleştirisi çok soğuk olduğumuzdu. Adamı memnun etmek imkansızdı. Onu ziyaret ettiğimde beni neredeyse evden kovdu. Kendisiyle Rab hakkında konuşmamı istemiyordum. 6 ay kadar sonra bir gece yatmaya hazırlanıyordum. Hatta pijamalarımı da giymiştim ki kapı çaldı. Kapıyı açtım ve aynı adam karşımda yüzünde çok korkmuş bir ifadeyle duruyordu. Onu içeri aldım ve konuşmak için oturduk. Bir kuru temizleme dükkanı olduğunu ve yanında kasiyer olarak bir kadının çalıştığını söyledi. Bir gün kadın işe geldiğinde ona, dün gece bir falcıya gittim ve falcı bana aniden öleceğimi söyledi demiş. İkisi de gülmüşler. Kadın sonra falcı bana ayrıca yanında çalıştığım adamın da birdenbire öleceğini söyledi demiş. Yine gülmüşler çünkü bunun mantıksız ve gülünç olduğunu düşünmüşler. Ama 2 gün sonra kadın otobüsten inerken bir araba çarpmış ve o anda ölmüş. Bunu duyduğunda adamın gerçekten korktuğunu size söylemek istiyorum. Aynı gece gelip kapımı çaldı ve sıra bende olmalı dedim. Ona, dostum korkmana hiçbir neden yoktur. Korkunu atabilirsin dedim. Falcının o bayanın ölümüyle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü bunu bilmesine olanak yoktur ve bilmiyordu. Bu kadın yalan attı. Bu hayattaki adına rastlantı dediğimiz tuhaf durumlardan biri. Bu senin öleceğin anlamına gelmiyor dedim. Ama hazır olmak istiyorum. Bana kurtuluş planını açıklar mısın dedi. Pijamamla yere eğilip büyük bir paket kağıdının üzerine mum boyayla ona kurtuluş planını çizdim. Tanrı'nın günahlarımız için ölmesi üzere Mesih'i yolladığını açıkladım. O adam o gece hazırdı. Ne oldu biliyor musunuz? Mesih İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul etti. Eğer bunu söyleyebilirsem, Şimdi dikkat edin, böyle olduğunu söylemiyorum ama bunu söyleyebilirsem her zaman şeytanın o adamı biraz fazla ettiğini düşünmüşümdür. Çünkü o adamın kurtulmasından şeytan sorumluydu. Doğrusunu isterseniz Tanrı böyle şeyleri kullanabilir. Evet, Tanrı yaşamdaki türlü olayları o kimsenin kurtuluşu için kullanabilir. İnsanın gazabının Rabbi öveceğini söyler ve insanların batıl inançlarının da onu övmesine neden olabilir. Yani Tanrı'yı övmesine neden olabilir. Tabii ki bu adam bu falcının dediği gibi ölmedi. Yunus'la birlikte gemide olan denizcilerin batıl inançları vardı. Tanrı onların batıl inançlarını, değerli dostum, kullandı. Ama bu arada size şunu söyleyeceğim. Değerli dostum, batıl inançlardan kesinlikle uzak durmamız gereklidir. Batıl inançlardan uzak durun çünkü batıl inançlar sizi körlüğe, bilgisizliğe, cehalete ve lanete sürükler. Batıl inançlardan, hurafelerden kurtulmanız gereklidir. Yunus olayında kura çektiler ve kura Yunus'a çıktı. Şimdi olup bitenlere dikkat edin. Yunus 1. bölüm 8. ayet. Bunun üzerine Yunus'a söyle bize dediler. Bu bela kimin yüzünden başımıza geldi? Ne iş yapıyorsun sen? Nereden geliyorsun? Nerelisin? Hangi halka mensupsun? Belli ki Yunus bu denizcilerle biraz konuşmuştu ama onlara kendisinden pek söz etmemişti. Tanrı için de bir tanık olmadığı kesindi. Düşünün bir kere, Yunus bir peygamberdir. Tanrı tarafından çağrılmış ve Tanrı'ya tanıklık etmesi gerekliydi. Tanrı'nın isteğinin ama dışında olan bu adam hiçbir zaman Tanrı için etkin bir tanık olamaz. Bu aklımızda tutmamız gereken çok çok önemli bir noktadır. Birçok Mesih imanlısı, değerli dostum, yaşamlarında bir sürü uygunsuzluklar vardır. En basit örnek, sigara. Tamam, sigara içmenin ya da içmemenin kurtuluşla bir ilgisi yoktur. Ama tanıklık açısından, şimdi birisi birisine tanıklık veriyor. Yani bir Mesih imanlısı iman etmeyen birisine tanıklık ediyor. Ve diyor ki, eğer Rab İsa Mesih'e iman edersen o seni her tür bağlardan özgür eder. Yaşayan bir Rabbimiz vardır. O bizi özgür etmiştir. Ama adam senin hayatına bakıyor, sen pofur pofur sigara içiyorsun. Şimdi böyle bir noktada bu kişi, canım eğer senin Rabbin seni ve insanları bağlardan kurtaracak güce sahipse seni neden kurtarmıyor diye düşünmez mi? Değerli dostum, bu yüzden Mesih imanlıları söyleyecekleri sözler ile yaşamları birbirine uyması gerekir. Eğer Rabbin isteğinin dışındaysanız sizin iyi bir tanıklığınız olmaz. Bu aklımızda, düşüncelerimizde tutmamız gereken önemli bir noktadır. Eğer bir şey söylüyorsak, bir şeye inanıyorsak, onu hayatımızda, davranışlarımızda da göstermemiz gerekir. Yunus'un onlara anlatmadıklarının neler olduğuna dikkat edin. İlk olarak ona, başımıza bu kötülük geldiği için sana bazı sorular sormak istiyoruz. Ne iş yapıyorsun sen dediler. Yunus, peygamber olduğunu kimseye söylememişti. Bu konuda sessiz kalmıştı. Ve nereden geliyorsun? Yunus onlara kuzeydeki İsrail krallığında yer alan Gat Heper'den geldiğini söylememişti. Doğup büyüdüğü yer hakkında hiçbir şey söylememişti. Nerelisin? İsrail vatandaşı olduğunu söylememişti. Hangi halka mensupsun? Diri ve gerçek Tanrı'nın sözüne sahip olan İsrail halkından olduğunu söylememişti. Diri Tanrı'yı temsil eden bir peygamber olduğunu ve oraya bir umut ve kurtuluş mesajı götürmek için Nineve'ye çağrıldığını söylememişti. Yunus bunların hiçbirini söylememişti. Neden? Tamamıyla Tanrı'nın isteği dışında olduğu için. Tanrı'dan kaçıyordu ve bunu nasıl söylesin ki? Yunus, İbraniyim diye karşılık verdi. Denizi ve karayı yaratan göklerin Tanrısı Rabbe tapınırım. Yunus 1 ayet 9. Ben bir İbraniyim. Bu çok şey anlamına geliyordu. İbranilerin tek tanrılı oldukları, yani hiçbir zaman bir puta değil de tek tanrıya taptıkları biliniyordu. Yaratıcı olan tanrıya tapıyorlardı ve önlerinde başka tanrılar yoktu. Yunus, denizi ve karayı yaratan göklerin tanrısı Rabbe taparım diyor. Yunus onlara önlerinde gördükleri fırtınayla köpüren denizi yaratan Tanrı'ya taptığını söylüyor. Denizi yaratmıştır ve karayı da yaratmıştır. Bence bu denizciler İsrail hakkında bir şeyler biliyorlardı ama kendileri putperestler ve diri ve gerçek Tanrı hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Denizciler bu yanıt karşısında dehşete düştüler. Neden yaptın bunu diye sordular. Yunus'un Rab'den uzaklaşmak için kaçtığını biliyorlardı. Daha önce onlara anlatmıştı. Yunus 1 ayet 10. Buna aldırmadan mışıl mışıl uyuyabildiği halde Yunus'un vicdanının kendisini rahatsız ettiği kesindir. Yunus denizcilere bu yolculuğa zevk için çıkıyorum. Aslında Nineve'de işim vardı ama oraya gitmemeye karar verdim. Bu yolculuğu yapmakla Tanrım'dan uzaklaştığımı biliyorum demişti. Ama Yunus onlara fazla bilgi vermemişti. Bu adamlar Yunus'a neden bunu yaptın diye soruyorlar. Size şunu söyleyeyim ki değerli dostum, bu bazen imanlı olmayan birinin imanlı birine sorduğu çok iyi bir sorudur ve utanç verici olabilir. Az önce belirttiğim gibi söylediğimiz sözlerimiz ile hayatımız birbirine uymuyorsa gerçekten bu iyi bir tanıklık değildir. Bir toplulukta vaaz ederken topluluğu ziyaret eden kurtulmamış bir adam beni görmeye geldi. Onunla daha önce bir iş ilişkisinden ötürü kentin merkezinde tanışmış ve topluluğa davet etmiştim. Bana filan kişi kilisenizin üyesi mi diye sordu. Evet dedim. Kilisede görevlidir. O adamı birkaç yıldan beri tanıyorum ve onunla iş yaptım. Onun Mesih imanlısı olduğuna rüyamda görsem inanmazdım. O adamın yaptığı şeyleri ben yapmam dedi. İmanlı olmayan birisi bir Mesih imanlısından bu şekilde söz ediyorsa bu utanç verici bir durumdur. Tabii eğer gerçekse. Evet, imanlı olmayan birisi bir Mesih inanlısına neden bunu yapıyorsun? Ben senin bir Tanrı çocuğu olduğunu sanıyordum demesi utandırıcı bir şeydir. Yunus'un bu sırada yüzünün renkten renge girdiğini düşünüyorum.